Dostoyevski, Suç ve Ceza, 18. Bölüm. Bütün bunlar şimşek hızıyla geçmişti kafasından. Porfiri Petrovic hemen geri döndü. Neşelenmiş gibiydi sanki. Sendeki şu dünkü toplantıdan beri, dedi Razumihin'e gülümseyerek. Başım çatlıyor. Her yanımda kırılıyor sanki. Konuşması, tavrı bütünüyle değişmiş gibiydi. Nasıl, ilginç miydi bari? Dün tartışmanın en ateşli yerinde ayrılmıştım sizden. Sonuçta kim kazandı? Tabii ki hiç kimse. Yüzyıllık sorunlardı tartıştığımız. Havaya yumruk salladık durduk. Dün tartıştıkları neydi biliyor musun Rodya? Suç var mıdır yok mudur? Bir araba laf ettiler bu konuda. Şaşılacak ne var bunda, dedi Raskolnikov dalgın dalgın. Bilinen sıradan bir toplumsal sorun. Porfiri, konu pek böyle konmamıştı ortaya, dedi. Her zaman olduğu gibi hemen ateşlenen Razumihin, Porfiri'yi onaylamakta acele ederek, evet doğru, konu pek böyle konmamıştı ortaya, dedi. Şimdi Rodion, dinle ve düşüncelerini söyle bana. Dün anamdan emdiğim süt burnumdan geldi, bu baylara laf anlatacağım diye. Seni bekledim durdum. Geleceğini onlara söylemiştim. Sosyalistlerin görüşlerin tartışılmasından başladı her şey. Bilinen görüş. Suç toplumsal düzenin bozukluklarına karşı bir protestodur. Tamam. Bundan başka hiçbir neden kabul edilmiyor. Yalan söyleme, diye bağırdı Porfiri Petrovic. Canlanmış gibiydi. Razumihin'e bakarak ikide bir gülüyor, böylece de onu büsbütün çileden çıkarıyordu. Razumihin taşkın bir heyecanla Porfiri'nin sözünü keserek ''Hiçbir neden kabul edilmiyor.'' dedi. ''Yalan söylemiyorum. Sana onların kitaplarını gösterebilirim. Onlara göre her aksaklık çevrenin bozukluğundan kaynaklanıyor, hepsi bu. En sevdikleri laf bu. Yani eğer toplumsal düzen yoluna konulacak olsa bir anda bütün suçlar yok oluverecek. Çünkü ortada protesto edilecek bir şey kalmayacak. Ve herkes bir anda dürüst olacak. Doğa diye bir şey hiç hesaba katılmıyor.'' Yok sanki böyle bir şey. Doğa kapı dışarı. Onlara göre tarihsel olarak canlı bir biçimde gelişen ve önünde sonunda düzenli bir toplumsal yapıyı sağlayan insanlık yoktur. Tam tersine tarihsel gelişmeden ve canlı süreçlerden önce bütün insanlığı düzenleyen, bütün insanlığı bir anda dürüst, kusursuz bir hale getiren matematik bir kafadan doğma bir toplumsal düzen vardır. Onların tarihten bu kadar nefret etmelerinin ve onu rezillikler ve aptallıklar yığını olarak nitelendirmelerinin nedeni budur. Böylece her şeyi aynı saçmalıkla açıklama olanağını elde ediyorlar. Yaşamın canlı akışından nefret etmeleri de bu yüzden. Canlı varlığa ne gerek var? Canlı varlık için yaşam gereklidir. Canlı varlık makinelere boyun eğmez. Canlı varlık kuşkucudur. Canlı varlık gericidir. Birikinde ise bir ölü kokusu var. İstersen kauçuktan da yapabilirsin böylesine. Buna karşılık cansızdırlar. İradesizdir, köle ruhludur, baş kaldırmaz. Böylece sonunda her şeyi tuğla istifine, Falanster'de koridor ve odaların yerleştirilmesine getirip dayıyorlar. Falanster hazır ama siz Falanster gibi hazır mısınız? Hayır, sizin doğanız henüz Falanster gibi hazır değil. O yaşamak istiyor. Yaşam sürecini henüz tamamlamamış. Mezar için henüz zaman erken. Yalnızca mantıkla doğayı aşıp geçemezsiniz. Mantığın önceden yalnız üç durumu kestirilebilir. Oysa bunlar yaşamda milyonlarcadır. Bu milyonlarca durumu boş vermek ve her şeyi konfor sorununa indirgemek. Bu sorunun en kolay çözüm yoludur. Ve insanı baştan çıkartacak kadar göz kamaştırıcı bir çözüm. Fazlasını düşünmek bile gereksiz. Evet, en önemlisi de düşünmek gereksiz. Yaşamın onca gizi iki kitap forması içine sığdırılmış. Porfiri gülümseyerek, amma yırtındın yahu, dedi. Bağlayın şunu yoksa susmayacak. Raskolnikov'a döndü. Düşünebiliyor musunuz? Dün gece de böyle. Bir odada altı kafadan ses. Üstelik herkes bol bol punç içmiş. Hayır dostum, sözlerin birer palavra. Çevre suç işlemede çok önemlidir. Bunu sana kanıtlayabilirim. Önemli olduğunu ben de biliyorum ama sen bana söyle bakalım. 40 yaşında bir herif 10 yaşında bir kızı kirletirse bu işi çevrenin zoruyla mı yapmış olur? Porfiri büyük bir ciddiyetle evet dedi. Hem de tam anlamıyla çevrenin zoruyla yapmış olur. Kıza karşı işlenen bu suç çok ama çok büyük ölçüde çevreyle ilişkilidir. Razumihin öfkeden kuduracak gibiydi. İster misin, dedi. Senin beyaz kirpikli oluşunun, İvan Veliki Çan Kulesi'nin 80 metre yüksekliğinde olmasından ama yalnız ve yalnız bundan ileri geldiğini kanıtlayayım mı sana? Üstelik de bunu sana apaçık bir şekilde, büyük bir doğrulukla, ilerici, hatta liberal bir ağızla kanıtlayıvereyim. Nasıl, bahse girer misin? Varım, dinleyelim bakalım, nasıl kanıtlayacaksın? Razumihin yerinden fırladı, elini kolunu sallayarak ''İşin gücün rol yapmak, kendini olduğundan başka göstermek.'' diye bağırdı. ''Konuşmaya değer mi senin gibi bir adamla? Sen onu bilmezsin daha Rodion, mahsus böyle yapar o. Dün de sırf adamları maskara etmek için onlardan yanaymış gibi göründü. Neler söylemedi aman tanrım. Bu böyle konuşuyor, diğer ötekiler de nasıl seviniyorlardı. Hem de girdiği rolü 1-2 hafta sürdürür. Geçen yıl bizi papaz olacağına inandırmıştı. Tam 2 ay papazlık türküsü söyleyip durdu. Geçenlerde de evleneceği masalını uydurdu. Sözde nikah için bütün hazırlıklar tamammış. Kendine yeni bir elbise bile diktirdi. Biz de kendisini kutlamaya başladık. Oysa ortada ne gelin vardı ne bir şey. Gene yalan söyledin. Ben elbiseyi daha yeni diktirmiştim. Zaten yeni elbise esinledi bana sizi işletmeyi. Raskolnikov, gerçekten de kendinizi olmadığınız gibi gösterir, böyle şeyler yapar mısınız diye sordu. Yapmam diye mi düşünüyordunuz? Durun hele, size de bir numara yapayım da görün. Hayır, ben size şimdi gerçeklerden söz edeceğim. Bütün bu konuştuğumuz şeyler, suç, çevre, küçük kız, bana sizin bir yazınızı hatırlattı aslında. Her zaman ilgimi çekmiştir o yazınız benim. Suçlar üzerine. Ya da, durun bakayım nasıldı, neyse, başlığını hatırlayamıyorum. 2 ay kadar önce Periodiçeskaya Reç gazetesinde okumak zevkini tatmıştım. Raskolnikov şaşırmıştı. Benim bir yazım mı? Gerçekten de 6 ay önce üniversiteden ayrıldığımda bir kitap üzerine bir yazı yazmıştım. Ama yazımı Periodiçeskaya Reç'e değil, Yejine Delnaya Reç'e vermiştim. Ama Periodiçeskaya Reç'te çıktı. Yejine Delnaya Reç kapandığı için yazımı basamamışlardı. Doğru, Yejine Delnaya Reç yayına son verdi ve Periodiçeskaya Reç'le birleşti. Yazınız da bundan dolayı 2 ay önce Periodiçeskaya Reç'te yayımlandı. Demek bilmiyordunuz. Raskolnikov gerçekten de bilmiyordu. Gidip kendilerinden yazının parasını isteyebilirsiniz. Doğrusu şaşılası bir insansınız. Öylesine kabuğunuza çekilmişsiniz ki sizi doğrudan ilgilendiren şeylerden bile haberiniz yok. Bu bir gerçek. Razumihin bağırdı. Bravo Rodya. Bundan benim de haberim yoktu. Bugün hemen bir okuma odasına gidip gazetenin o sayısını arayacağım. 2 ay önce mi dedin? Tarihini tam biliyor musun? Neyse arar bulurum. Şu işe bak. Söylemezdi. Peki siz yazının benim olduğumu nasıl anladınız? İmza yerine adımın baş harfleri vardı. Bir rastlantı sonucu öğrendim. Hem de bugünlerde. Gazetenin yazı işleri müdürü arkadaşımdır. Yazı beni çok ilgilendirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam suç sürecinde suçlunun psikolojik durumunu incelemiştim. Evet. Ve suçu gerçekleştirme anında suçlunun hasta olduğunu savunuyorsunuz. Doğrusu çok ama çok özgün bir düşünce. Ama biliyor musunuz, beni yazınızın bu bölümü değil de sonlara doğru ileri sürdüğünüz ama ne yazık ki üstü kapalı bir biçimde ileri sürdüğünüz bir düşünce daha çok ilgimi çekti. Kısacası hatırlıyorsanız yazınızda ima yolu her tür suçu, her tür cinayeti işleyebilecek, işleyebilecek değil de işlemeye hakları olan bir takım insanlardan ve bunlar için yasa ve benzeri engellerin bulunmadığından söz ediyorsunuz. Raskolnikov düşüncelerinin art niyetle ve zorlamalı bir biçimde çarpıtılmasına gülümsedi. Razumihin biraz da korkuyla "Nasıl, bu da ne demek?" diye sordu. "Suç işleme hakkı mı, yoksa yine çevrenin bozukluğundan mı?" "Hayır, bu kez çevreyle hiçbir ilgisi yok işin," dedi Porfiri. "Sorun şu ki Raskolnikov'un yazısında insanlar olağanüstüler ve sıradan olanlar diye ikiye ayrılıyor. Sıradan insanlar uysal, söz dinler kişiler olarak yaşarlar ve yasaları çiğneme hakları yoktur. Çünkü onlar adları üstünde sıradan insanlardır. Yanılmıyorsam böyleydi." Razumihin şaşkınlık içinde "Ama nasıl olur, hayır olamaz," diye söylendi. Raskolnikov yine gülümsedi. Sözü nereye getireceklerini hemen anlamıştı. Yazısını hatırlıyordu. Meydan okumayı kabul etti. "Sakin, alçak gönüllü, yazımda ileri sürdüklerim sizin söylediğiniz gibi değildi," dedi. "Yine de itiraf ederim ki düşüncelerimi doğru, hatta tümüyle doğru bir biçimde özetlediniz." Tümüyle doğru olduğunu kabul etmesi hoşuna gitti. "Aramızdaki biricik fark, benim sizin söylediğiniz gibi olağanüstü insanların her zaman her türlü rezilliği ille de yapabileceklerini, yapmak zorunda olduklarını söylememiş olmamdır. Sanırım öylesi bir yazının yayımlanmasına zaten izin vermezlerdi. Ben yalnızca olağanüstü insanın ülkülerinin gerçekleşmesi için gerekiyorsa, yalnızca bu koşulla ülkülerinin gerçekleşmesi için gerekiyorsa, kaldı ki bunlar tüm insanlık içinde kurtarıcı bir takım ülküler olabilirler. Bazı engelleri aşmaya kendinde bir hak bulabileceğini, resmi olmayan bir haktır bu, ima etmiştim. Demin yazımın pek açık olmadığını buyurdunuz. Elimden geldiğince onu size açmaya hazırım. Sizin istediğinizin de bu olduğunu söylersem sanırım yanılmış olmam. Buyurun öyleyse. Newton'un buluşlarını çeşitli kombinasyonlar yüzünden bu buluşların açığa çıkmasına engel olan, bunların yolunu tıkayan 1, 10, 100 ya da daha çok kişinin hayatları feda edilmeden insanlık öğrenemeyecekti diyelim. Bu durumda bence Newton'un buluşunu tüm insanlığa iletebilmek için bu 10 ya da 100 kişiyi ortadan kaldırmaya hakkı vardı. Hatta bu onun için bir zorunluluktu. Bundan hiçbir zaman Newton'un önüne geleni asıp kesmeye ya da her gün çarşı pazarda hırsızlık etmeye hakkı olduğu sonucu çıkmaz. Daha sonra hatırımda yanlış kalmadıysa bu görüşümü şöyle geliştiriyordum. En eskilerden başlayarak Likürt, Solon, Muhammed, Napolyon ve sonrakilerle sürüp giden insanlığın tüm kurucularının, yasa koyucularının başka bir nedenle değilse bile yalnızca yeni yasalar koydukları, böylece de toplumun kutsal saydığı, babadan kalma eski yasaları çiğnedikleri için ayrıcasız hepsi birer suçludurlar. Doğaldır ki bunların hepsi amaçlarına yardımı olacağına inandıkları anda kan dökmedi, hatta bazen eski yasalara bağlılık duymaktan başka hiçbir suçu olmayan, tümüyle suçsuz insanların kanını dökmede duraksamamışlardır. Hatta çok ilginçtir, bu iyiliksever, bu kurucu, yasa koyucu insanların çoğu büyük birer kan dökücüdür. Kısacası ben buradan şu sonuca varıyorum. Büyükler bir yana, toplumun içinde birazcık sevrilen, yani topluma söyleyecek birazcık yeni bir şeyleri bulunanlar, doğaları gereği, tabii kimi az, kimi çok birer suçlu olmak zorundadırlar. Tersi durumda zaten sivrilmelerine olanak yoktur. Öte yandan sürünün içinde kalmayı da yine doğaları gereği kabul edemezler. Ki bence de kabul etmemek zorundadırlar. Kısacası gördüğünüz gibi buraya kadar söylediklerimde yeni hiçbir şey yok. Binlerce kez tekrarlanmış, yazılıp söylenmiş şeyler bunlar. Benim insanları olağanüstüler ve sıradan olanlar diye bölümlememe gelince bunun biraz keyfi bir bölümleme olduğunu itiraf ederim. Çünkü ben zaten kesin sayılar üzerinde durmuyorum. Ben öne sürdüğüm ana düşünceme inanıyorum. Bu ana düşüncenin özü şudur. İnsanlar doğa yasaları gereğince genellikle iki bölüme ayrılırlar. Aşağılar. Sıradanlar ki bunların biricik görevleri kendileri gibi olanların çoğalmalarını sağlamak. Bu işin aracı olmaktır. Ve kendi çevrelerine yeni bir söz söylemek yetenek ve dehasında olanlar. Doğaldır ki bu arada sınırsız sayıda alt bölümleme olabilir. Ama bu iki ana bölümün ayırt edici çizgileri oldukça keskindir. Birinciler, yani kendileri gibi olanların çoğalmasına araç olanlar, doğaları gereği tutucudurlar, uysaldırlar, boyun eğerek yaşarlar ve boyun eğmeyi severler. Bence de bunlar uysal ve boyun eğici olmak zorundadırlar. Çünkü bu onların görevleridir ve burada onlar için aşağılatıcı bir durum söz konusu değildir. İkinci bölümdekilerse sürekli olarak yasaları çiğnerler, yıkıcıdırlar ya da yeteneklerine bağlı olarak yıkıcılığa yatkındırlar. Bunların işlediği suçlar doğaldır ki son derece çeşitli ve görelidir. Ama büyük çoğunluğu birbirinden apayrı nedenler ileri sürerek daha iyi şeyler adına şimdinin yıkılmasını isterler. Bunların ülkülerini gerçekleştirmeleri için cesetlerin kan göllerinin üzerinden atlamaları gerekse bence kendilerine bu izni vicdan rahatlığıyla verebilirler. Tabii bu söz konusu ülkünün ne olduğuna, boyutlarının ne olduğuna bağlı olan bir şeydir. Bu noktaya dikkatinizi çekerim. Yazımdaki suç işleme hakkını ben bu bağlamda ele aldım. Hatırlarsanız hukuksal bir sorunun tartışması olarak girilmiştir konuya. Aslında fazla telaş edecek bir durum yok ortada. İkinci bölümdekilerin kendilerine tanıdıkları hakkı, yığın hiçbir zaman onları tanımamıştır. Onları en ağır biçimde cezalandırmış, boyunlarına vurmuştur. Az ya da çok. Bunu yaparken de tümüyle haklı olarak kendi tutucu görevini yerine getirmiştir. Bununla birlikte sonraki kuşaklarda aynı yığın, başları vurulan bu insanların heykellerini dikmiş ve onlara tapınmıştır. Az ya da çok. Birinci bölümdekiler hep bugünün, ikinci bölümdekilerse hep yarının efendileridir. Birinciler dünyayı korurlar ve onu sayıca çoğaltırlar. İkinciler dünyayı hareket ettirirler ve onu bir amaca doğru yöneltirler. Her iki bölümdekiler de tümüyle eşit yaşama hakkına sahiptirler. Tek kelimeyle her iki yanında hakları birbirine eşittir. Ve tabii Yeni Kudüs'e kadar. O zaman siz Yeni Kudüs'e inanıyorsunuz. İnanıyorum, dedi Raskolnikov tok bir sesle. İnanıyorum derken de uzun konuşması süresince de halı üzerinde bir noktaya gözlerini dikmiş, başını hiç kaldırmamıştı. Tanrı'ya inanıyor musunuz? Merakım bağışlayın. İnanıyorum, dedi Raskolnikov başını kaldırıp Porfiri'ye bakarak. Peki Lazarin'in dirilişine? Buna da inanıyorum. Niçin soruyorsunuz bana bunları? Gerçekten inanıyor musunuz? Evet, gerçekten inanıyorum. Demek öyle. Merakım için bağışlayın. Şimdi izin verirseniz deminki konuya dönüyorum. Her zaman da boyunları vurulmaz onların. Hatta kimileri tam tersine, yaşarken zafer tacını giyerler. Bu doğru. Kimileri ölmeden amaçlarına kavuşur. O zaman da onlar kelle kesmeye başlarlar. Eğer gerekiyorsa ve biliyor musunuz çoğu kez de gerekmiştir. Aslında oldukça ince bir espriye dayanıyor düşünceniz. Teşekkür ederim. Yalnız bana şunu söyleyebilir misiniz? Bu olağanüstüleri olağanüstü olmayanlardan nasıl ayıracağız? Doğuştan bir takım belirtileri falan mı var? Demek istediğim biraz daha açıklık, yani dıştan ayırt etmeyi sağlayacak bir belirginlik gerek. Pratik ve iyi niyetli bir insan olarak bu doğal endişemi bağışlayın. Ama özel bir giysi, ne bileyim bir üniforma ya da rozet gibi bir şeyler taşıyamaz mı bunlar? Çünkü eğer bir yanlışlık olur da bu bölümden birisi kendisinin aslında öteki bölümden olduğunu sanır ve sizin demin göz kamaştırıcı biçimde açıkladığınız gibi bütün engelleri kaldırmaya kalkarsa, kabul edin ki o zaman, o bu sık sık olur. Doğrusu bu düşüncenizde deminkinden de ince bir espri var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yalnız unutmamak gerekir ki böylesi yanlışlıklar yalnız birinci bölümdekiler, yani benim sıradanlar dediklerim, sanırım pek başarılı değilim bu adlandırmada, onlar tarafından yapılabilir. Boyun eğmeye doğuştan yatkın olmalarına rağmen, doğanın ineklerden bile esirgemediği bazı cilveleriyle, bunlardan birçoğu kendilerini öncü, yıkıcı gibi görmeyi severler ve yeni söz söyleme hevesine kapılırlar. Üstelik bunu da büyük bir iştenlikle yaparlar. Gerçek yenileri çoğu kez fark edemezler bile. Hatta onları geri ve aşağılık şeyler düşünen insanlar olarak küçümserler. Ama burada bence ciddi bir tehlike söz konusu değildir. Sizin de doğrusu telaşlanmanızı gerektirecek bir neden yok. Çünkü bunlar hiçbir zaman ileri gidemezler. Kapıldıkları hevesten dolayı ve kendilerine kim olduklarını hatırlatmak için kuşkusuz bunları kırbaçlamak da mümkündür. Ama daha ileri gitmemek gerekir. Hatta kırbaçlama için özel birine de gerek yoktur burada. Onlar kendi kendilerine yaparlar bu işi. Çünkü son derece dürüsttürler. Hatta bu hizmeti birbirlerinden esirgemeyenler de vardır aralarında. Kimileri ise kendisine verilecek cezayı başkasına bırakmaz. Bu işi kendi eliyle yapar. Kendilerini çeşitli biçimlerde açık itiraflara zorlarlar. Güzel ve ibret verici bir tablodur bu. Kısacası telaşlanmanızı gerektirecek bir durum yok. Bu işin böylesi yasaları var. Doğrusu hiç değilse işin bu yönünden yüreğime su serptiniz. Gelin görün ki telaşlanmayı gerektirecek bir başka nokta daha var. Söyler misiniz lütfen? Kendilerinde başkalarını boğazlamak hakkını gören şu olağanüstüler pek mi çoktur? Ben kuşkusuz bunların önünde saygıyla eğilmeye hazırım. Ama siz de kabul edersiniz ki eğer bunların sayıları fazlaysa bu dehşet verici bir şeydir, öyle değil mi? Ah, bu bakımdan da kaygılanmanızı gerektirecek bir durum yok. Genel olarak yeni düşünceleri olan, hatta yeni denilebilecek bir şeyler söyleme yeteneğinde olan insanlar pek seyrek doğarlar. Hatta şaşılacak kadar seyrek doğarlar. Bilinen bir şey varsa o da bütün bu farklı bölümlerdeki insanların doğum düzenlerinin bir doğa yasasıyla hiç yanlışsız ve kesin olarak belirlenmiş olmasıdır. Kuşkusuz sözünü ettiğim bu doğa yasasının nasıl bir yasa olduğunu biz şimdilik bilmiyoruz. Ama ben bunun varlığına ve sonraları nasıl bir şey olduğunun anlaşılıp herkes tarafından kabul edileceğine inanıyorum. Yeryüzünde milyonlarca insan bizim için hala bir giz olan bir takım süreçlerle ve bir takım çabalarla cins ve türlerin birbirleriyle çaprazlamasını sağlayarak binde bir olsun özgün ve yaratıcı bir insan dünyaya getirebilmek amacıyla, yalnızca böyle bir amacın aracı olabilmek amacıyla, yalnızca böyle bir amacın aracı olarak yaşıyorlar. Daha yüksek nitelikleri taşıyan bir insan için bu oran 10.000'de 1'dir. Sayıları örnek olsun diye veriyorum. Daha da yükseği ise ancak 100.000'de 1 gerçekleşebilir. Dahiler 1.000.000'da 1 yetişir. İnsanlığın olgunlaşmasını sağlayan büyük dehalar içinse yeryüzünden belki de binlerce milyon insanın gelip geçmesi gerekmektedir. Kısacası ben bütün bu sürecin geçtiği imbiye bakmadım. Ama bu işlerin belli bir yasasının olması gerektiği hiç kuşkusuzdur. Burada rastlantı söz konusu olamaz. Razumihin sonunda dayanamadı ve ''Ne yapıyorsunuz yahu, şaka mı ediyorsunuz siz?'' diye bağırdı. ''Yoksa birbirinizle dalga mı geçiyorsunuz?'' Oturmuşlar birbirleriyle alay ediyorlar. Rodya, sen ciddi misin? Raskolnikov dönüp Razumihin'e baktı. Yüzü solgun ve üzüntülü gibiydi. Bu durgun, üzüntülü yüzün karşısında Porfiri'nin gizlemeye bile çalışmadığı ve insanın sinirine dokunan terbiyesiz, alaycı yüzü Razumihin'in pek tuhafına gitti. Kardeş, bunları söylerken eğer ciddiysen, yani bütün bu dediklerinin hiç de yeni şeyler olmadıklarını, daha önce binlerce kez okuduğumuz ve dinlediğimiz şeylere benzediklerini söylerken ciddiysen bunda haklısın. Ama söylediklerinin içinde gerçekten özgün olan ve gerçekten de sana ait olan şey, bunu dehşetle söylüyorum, vicdan sesine uyularak kan dökülmesine izin vermendir. Hem de beni bağışla, nasıl bir kör inançla. Senin yazının ana düşüncesi de sanırım bu. Hem de bu vicdan sesine uyarak kan dökme. Bence resmi yolla, yani yasal olarak kan dökmekten daha korkunç bir şey. Tümüyle katılıyorum, dedi Porfiri. Böylesi çok daha korkunç. Hayır, diye devam etti Razumihin. Yazında biraz fazla coşmuş ve ileri gitmiştin. Bir yanlışlık var bu işte. Okuyacağım yazını. Fazla coşmuş ve kendi coşkunluğuna kapılıp gitmişsin. Sen böyle düşünüyor olamazsın. Bulup okuyacağım yazını. Yazıda bunların hiçbiri yok, dedi Raskolnikov. Yalnızca bir takım imalar var. Porfiri yerinde duramıyordu. Evet, evet. Suç olayına nasıl baktığınız konusunda hemen hemen aydınlanmış bulunuyorum. Yakanıza yapışıp kaldığım için beni bağışlayın. Sizi rahatsız ettiğim için utanç duyuyorum. Demin bölümleri birbirine karıştırma yanlışı konusunda beni tümüyle yatıştırdınız. Ama beni hala kaygılandıran bazı pratik noktalar var. Diyelim bir adam ya da bir delikanlı. Günün birinde kendini, tabii geleceğin bir Likurdu ya da Muhammed'i gibi görmeye başlarsa, haydi deyip önündeki engelleri kaldırmaya girişecektir. Kuşkusuz uzun bir savaş bulunmaktadır önünde. Savaş içinse paraya gerek vardır. Bu kez de hadi bakalım savaş için parayı bulmaya girişecektir, öyle değil mi? Zamyotov köşesinden kikirdirdi. Raskolnikov o yana bakmadı bile. Bu tür olayların gerçekten de olabileceğini kabul etmek zorundayım, dedi. Aptallar ve ün peşinde koşanlar bu tuzağa düşebilirler. Bilhassa da gençler. Gördünüz mü öyleyse? Öyleyse, dedi Raskolnikov gülümseyerek. Bunun suçlusu herhalde ben değilim. Bugüne dek böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Arkadaş, başıyla Razumihin'i gösterdi, az önce benim kan dökülmesine izin verdiğimi söylüyordu. Veriyorsam ne olmuş? Toplum sürgünlerle, hapishanelerle, sorgu yargıçlarıyla, kürek cezalarıyla esaslı bir şekilde güven altına alınmış değil midir? Ne diye kaygılanıyorsunuz? Arayın hırsızı. Ya bulursak? Pahalıya ödetin. Akla uygun. Peki ya vicdan? Size ne vicdandan? Öylesine insanca bir duyguyla sordum. Vicdanı olan hatasının da bilincindeyse varsın acı çeksin. Bu kürek cezasına ek olarak ona ikinci bir cezadır. Razumihin kaşlarını çatarak, peki ya gerçekten de dahi olanlar, dedi. Hani şu kendilerine başkalarını boğazlama hakkı verilenler. Onların acı çekmemeleri gerekiyor değil mi? Hatta döktükleri kanlar için bile. Gereklilik de nereden çıktı? Burada ne buyruk ne yasak söz konusu. Kurbanını acıyorsa varsın acı çeksin. Acı ve üzüntü engin bir bilinç ve derin bir yürek için her zaman zorunludur. Birden birbirleriyle konuşur gibi değil de yüksek sesle düşünür gibi ekledi. Bence gerçekten büyük insanlar büyük acılar çekmek zorundadırlar. Gözlerini kapadı, herkesin yüzüne dalgın dalgın baktı, gülümseyip şapkasını aldı. Buraya geldiği zamanki durumuna göre şimdi çok sakindi. Bunu kendi de duyumsuyordu. Herkes ayağa kalktı. İster sövün ister kızın ama aklıma takılan bir küçük soruyu daha sormaktan kendimi alamayacağım. Biliyorum. Sizi çok rahatsız ettim ama aklıma gelen küçük bir düşünce var. Hani unutmamak için. Raskolnikov yüzü soluk ve ciddi ayakta bekliyordu. Buyurun, söyleyin bakalım küçük düşünceniz, dedi. Doğrusu bunu size en açık biçimde nasıl söyleyeceğimi ben de bilmiyorum. Bu küçük düşüncem biraz fazla psikolojik. Yani pek ele avuca gelir bir şey değil. Sizin şu yazınızı yazarken, yani kendinizi bir damlacık olsun, yeni bir söz söyleyen şu olağanüstü insanlardan biri saymamış olmanız mümkün değildi herhalde. Yani sizin anladığınız anlamda. Raskolnikov nefretle çok mümkün, dedi. Razumihin şöyle bir kımıldandı. Porfiri devam etti. Çok mümkün olduğuna göre gündelik bir başarısızlığınız nedeniyle ya da herhangi bir sıkıntınızı gidermek için ya da ne bileyim insanlığa yararlı bir hizmette bulunmak için önünüze çıkan engelleri asar mısınız? Porfiri bunları söyledikten sonra tıpkı az önce yaptığı gibi birden ona sanki sol gözünü kırparak belli belirsiz güldü. Raskolnikov meydan okurcasına ve aşağılayarak böyle bir şey yapsam herhalde size söylemezdim, dedi. Hayır, ben yalnızca hani yazınızı edebi bakımdan daha iyi değerlendirebilmek için sordum bunu. Raskolnikov tiksintiyle tüh böylesine apaçık ve böylesine utanmazca diye düşündü. Sonra kupkuru bir sesle belirtmeme izin verin, dedi. Ben kendimi ne Muhammed ne de Napolyon sayıyorum ve ne de bunlara benzer biri. Bu duruma göre de onların yerinde olmadan onlar gibi olsaydım nasıl davranırdım şeklindeki bir soruya sizin için doyurucu olacak bir karşılık veremem. Porfiri birden aşırı bir senli benlilikle geçin efendim, dedi. Bugün bizde Rusya'da kendini Napolyon saymayan mı var ki? Porfiri'nin bu kez ses sonunda söyleyiş biçiminde apaçık bir şeyler vardı. Geçen hatta bizim Alyona Ivanovna'yı baltayla halleden de sakın şu geleceğin Napolyonlarından biri olmasın. Köşesinde oturmakta olan Zamyatov ağzından kaçırmıştı bu sözleri. Raskolnikov bakışlarını Porfiri'ye dikmiş, hiçbir şey söylemeden öylece duruyordu. Razumihin'in yüzü karardıkça kararmıştı. Zaten bir süredir bir şeyler sezinlemekteydi. Çevresine öfkeyle bakıyordu. Bu ağır sessizlik bir dakika kadar sürdü. Raskolnikov gitmeye davrandı. Porfiri aşırı bir incelikle elini uzattı, sevecenlikle "Gidiyor musunuz?" dedi. "Tanıştığıma çok çok sevindim. Ricanız konusunda içiniz rahat olsun. Anlattığım gibi bir şeyler yazıverin ya da daha iyisi doğrudan bana gelin. Bugünlerde, hatta isterseniz yarın. Herhalde saat 11 gibi orada olurum. Her şeyi yoluna koyarız, konuşuruz da. Orada en son bulunanlardan birisiniz. Belki bize bir şeyler söyleyebilirsiniz." Raskolnikov sert bir sesle, "Bunu da nereden çıkardınız?" "Demek," dedi, "kurallara uygun bir biçimde ve resmen sorguya çekmek istiyorsunuz beni. Bunu da nereden çıkardınız? Şimdilik böyle bir şeye hiç gerek yok. Sanırım yanlış anladınız beni. Ben yalnızca bu fırsatı kaçırmamak için ve rehin sahiplerinin hepsiyle konuşmuş bulunuyorum. Bunların kiminden çeşitli kanıtlar elde ettim. Sizse sonuncu kişisiniz." Birden aklına gelen bir şeye sevinerek Razumihin'e döndü. "Yeri gelmişken şu Nikolaşka yüzünden başımın etini yemiştin. Sanki ben bilmiyor muyum?" Raskolnikov'a döndü. "Bu çocuğun hiçbir suçu olmadığını. Ama elden ne gelir? Mitka'yı da epey rahatsız etmemiz gerekti. Aslında sorun şu, yani bu işin can alıcı noktası. Siz o gün merdivenlerden çıkarken, bir dakika, saat 8'de oradaydınız siz değil mi?" "Evet, 8'de dedi Raskolnikov. Der demez, bunu söylemeyebileceğini düşünerek canı sıkıldı. "Evet, saat 8'de açık bir daire vardı, hatırladınız mı? Burada çalışan iki işçiyi bari siz görmüş olsaydınız, hiç değilse birini. Orada boya yapıyorlardı, hiç gözünüze çarpmadı mı? Bu onlar için çok ama çok önemlidir." Raskolnikov belliğini yokluyormuş gibi ağır ağır, "Boyacılar mı?" "Hayır, görmedim," dedi. Müthiş bir gerginlik içindeydi. Soruda gizli tuzağın ne olduğunu bir an önce anlayabilmek için sanki ölümcül bir acı çekiyordu. Bir yanlışlık yapmamak için tümden dikkat kesilmişti. Sonra kapısı açık bir daire de gözüme çarpmadı. Ama dördüncü katta tuzağın ne olduğunu anlamıştı. Zafer kazanmışçasına sürdürdü sözlerini. "Bir memur taşınıyordu, hatırlıyorum. Tam Alyona Ivanovna'nın karşısındaki daireden, çok iyi hatırlıyorum. Hatta hamallar divan gibi bir şey taşıyorlardı ve beni duvara sıkıştırmışlardı. Boyacılara gelince, hayır, orada boya yapan birilerini görmedim ben. Hatta kapısı açık bir dairede sanırsam yoktu. Evet evet, yoktu." Birden kendine gelen ve işin ne olduğunu anlayan Razumihin Porfiri'ye, "Ne yapıyorsun yahu sen?" diye bağırdı. "Boyacılar cinayetin işlendiği gün oradaydılar. Raskolnikov olsa cinayetten 3 gün önce oradaydı. Sen ne soruyorsun ha?" "Tuh, günleri karıştırmışım," dedi Porfiri elini alnına vurarak. "Bu iş bende kafa falan bırakmadı." Raskolnikov'a döndü ve özür dilercesine, "Saat 8 sularında boyacıları birilerinin orada görmesi bizim için çok önemli," dedi. "Buna sizin tanıklık edebileceğinizi sanmıştım. Oysa günleri karıştırmışım." Razumihin yüzü bir karış, "İnsan böyle konularda dikkatli olmalı," dedi. Bu son sözler antrede söylenmişti. Porfiri Petrovich büyük bir incelikle onları kapıya kadar geçirdi. İkisi karanlık, asık bir yüzle çıktılar sokağa ve birkaç adım hiç konuşmadan yürüdüler. Raskolnikov derin bir soluk aldı. 18. bölümün sonu.